Ayrım 9.
Karşınızdaki cambaz çok sevdiğiniz biri. Yıllar boyu birlikte çalıştığınız, seyreldiği görünmemiş acılarınızı, bizim yüzümüz hiç gülmez demeye kendinizi alıştırmış bile olsanız, gelip sizi buluveren tek tük sevinçlerinizi paylaştığınız biri. Öyle deyiverelim. İpin ortasına yaklaşıyorsunuz karşılıklı, ansızın burnun sağ kanadının dibinde. O zaman genç bir cambaz olarak ne yapmanız gerekebileceği konusunda kapıldığınız düşünceler. Baştan alalım. Karşısındaki ustaydı. Usta bir yerde yaşamanın yolunu da bulmakta ustalaşmış değil midir ki? Karşısındaki kendisini çocuk yaşında yanına almış, yetiştirmiş, sanatı öğretip onu bugüne getirmiş, genç cambazların en ünlülerinden biri yapmış olan ustasıydı. Nicedir aralarındaki ilişki usta-çırak ilişkisi olmaktan çıkmıştı. Genci yaşlısının oğlu diye görüyordu kendini. Usta da ona oğlu diye bakıyor, başkalarına oğlun diye gösteriyor, tanıtıyordu. Herhangi bir ustanın herhangi bir yetiştirmesine oğlum diye seslenmesine benzememesi için kendisine bir şey söyleyeceği zaman ona oğlum dememeye, adını bile söylememeye dikkat ediyordu. Konuşmaları bir seslenmeyle başlamazdı zaten. Hani kendilerini unutup birbirlerinin dikkatini çekmek üzere bir ses çıkaracak olsalar gırtlaklarından, ikisi de utanır, tıksırıp gırtlak temizleyerek o sesi yayıldığı havanın içinden silip yok etmeye çabalarlardı. Söze yarısından girişirler, bir gün, bir hafta önce kestikleri yerden bağlarlardı konuşmalarını. Ya da başını anlatmışçasına sonunu getirirlerdi. Bir anlık dalgınlık, sözün nereden gelip nereye dayanacağını hemen kestiremediklerini gösterecek en ufak bir im, bir kaşın kalkması, bir gözün kısılması, bir dudağın büzülmesi, en az seslenmek ölçüsünde ayıptı onların gözünde. Bu yüzden arkadaşları, yoldaşları çoğu zaman konuşmalarını izlemekte güçlük çeker, tuhaf tuhaf bakarlardı onlara. Bu alışkı içlerinde öylesine yer etmişti ki cambazların dünyada böyle konuşmalarını yadırgayabilecek kimselerin bulunabileceğini düşünemiyorlardı bile. Herkese böyle konuşmaya kalkarlar, utanç duymadan kalkan kaşların, kısılan gözlerin, büzülen dudakların karşısında neden sonra uyanır gibi, uyanır uyanmaz ama aymaz gibi bocalaya bocalaya, hande ise terler dökerek konuşmalarını anlaşılır kılmaya çabalarlardı. Genci, yaşlısının oğlu diye görürdü kendini. Görürdü ya, ustasına babası diye değil de anası diye bakardı. Onu doğuran, emzirip büyüten, ona yaşamasını öğreten anasıyla bir tutardı ustasını. Önceleri böyle bir şey duyduğunun farkına ilk vardığı sıralarda bu duygunun ayrıksılığından ürkmüş, sıkılmış, öylesine olmayacak bir şeyi ustasına bile söyleyemeyeceğini, açamayacağını düşünmüştü. Sonra her düşüncesini bilen ustasına ayrıksı da olsa bir duygusunu açmamasını daha tuhaf bulmaya başlamış, bir gece gösteriden sonra karanlıkta yatarlarken söyleyivermişti içindekini ona. Karşı köşedeki yataktan önce kesik kesik gülme sesleri gelmişti. Böyle bir şeyi ustasına da olsa anlatmakla ne yanlış bir iş ettiğini anlayarak başına yıkılan dünyanın altında kalmaya hazırlanırken gülmesi düzgünleşmişti ustasının. Kahkahaları gün ağarmaya yüz tutarken ancak dönebilmişti. O zaman da ya sen ne şair adammışsın demiş, ardından da horuldamaya başlamıştı. Düşünce ayrıksıydı, güldürmüştü ustasını ama gene de hoşuna gitmişti, öyle anlaşılıyordu. Başına yıkılır gibi olan dünya toparlanıp yeniden düzene girmişti. Bir daha da söze edilmemişti bu duygunun. Birliklerinin, birlikteliklerinin bir ögesi olmuştu. Ne var ki aylarca sonra altlarında sallanan halkaya doğru yanlış attığı bir adım yüzünden düşermiş gibi kendini bırakırken onu havada yakalayıp kurtaran ustasının elleri ona bir şeyler anımsatmıştı. Gösteriden sonra patrondan paralarını alırlarken, herkese iyi geceler derken, giyinirken, ustasının yanında evlerine giderken o anımsadığı belirsiz şeyin ne olduğunu, ne idiğini çıkarmaya çalıştı durdu. Olmadı. Ertesi gece gene halkaya doğru düşeceği anda kafası karıştı. Bildi. Ustasında bulduğu analık öyle şairlik ürünü, edebiyat ürünü filan değildi. Amcasının odasından gelen hırıltıya kulak veriyordu kapalı kapının önünde. Sokmuyorlardı onu odaya kaç gündür. Sokmadıkları için de mutfakla ayak yoluna, kapılardan içeri itilmedikçe girmekten hoşlanmadığı için de sokak kapısının eşiğinde oturup akşam etmişti kaç gündür sessiz sessiz. Şimdi kapının önündeydi. hırıltıları dinliyor, kapıyı yavaş yavaş itiyordu. Kimse yoktu ortalıkta, yani anası yoktu, babaannesi. Halka yaklaşırken kemerine yapışması gereken ustasının elleri onu ancak bileklerinden yakalayabildiydi. Anasının elleriydi bunlar düpedüz. Ustası onu o gece odalarına girip soyunduktan sonra paylamaya başladı. Çocukluğundan, ilk çıraklığından bu yana hiç paylamamıştı onu böylesine. Susmuş dinlemişti. Oysa saatlerce sürmüş gibi uzayıp giden bu paylamadan sonra ustası "Şimdi söyle, niye öyle oldu? Nasıl dalabildin böyle?" deyince dinlemediğini, dinler görünürken dinlendiğini sanırken kafasının hala tutup anlatmıştı ustasına. Her şeyi o anda yaşar görür gibi. Ustasının zaten bildiklerinden başlayarak babası ölmüştü, babaannesi bunamıştı. Amcası evin parasını getiriyor, anası da evle birlikte hepsine bakıyordu. O sıralarda 2 yaşını dolduralı ancak 2-3 ay geçmiş olsa gerekti. Annesi sonraları öyle demişti çünkü. Zaten kendi de kendini aynada görür gibiydi bunları anımsarken. Sırtında kırmızı yeşil çiçekli basmadan bir entari vardı daha. Babaannesi gün boyu kalkmazdı oturduğu alçak, yanları gibi önü de destekli acayip koltukta. Koltuğun altında koku keskinleşince annesinin gelip döktüğü, kendininkine benzemeyen, daha büyük, daha yuvarlak, daha kırmızı bir oturak vardı. Havalar iyice ısındığı için kendi eşikte oturuyordu kaç gündür, sabahtan akşama dek. Babaannesini de koltuğuyla birlikte kapının önüne çekmişti anası o sabah. Babaannesi hep uyuklardı. Anası yoktu ortalıkta, hızlı hızlı çıkıp gitmişti, şimdi geleceğim diyerek. Kendi yuvarlak, apak, parlak tokmağı çevirip kapıyı açabilmek şöyle dursun, o tokmağa erişemezdi bile. Ama kapıya dayandıkça aralandığını anlamış, sonunda artan hırıltılar içinde, perdeler sımsıkı kapalı olsa gerekti, alacakaranlıktı içerisi, şimdi gibi gözlerinin önüne geliyordu. Sırtüstü yatan amcasına yaklaşmış, bakmıştı. Amcası onu görür gibi mi olmuştu, ağzı gülümsemek ister gibi gerilmiş miydi, yoksa bir şeyler söylemiş gibi olması ciğerlerinin son debelenişi miydi? Bu yaşında da bilmiyordu. Ansızın bir el bileklerinden, bir el entarisinden yakalayıp sessizce dışarı çıkarmıştı onu. Anasının elleriydi bunlar. Öbür adamsa anasıyla gelmiş olacaktı eve, odadan çıktığı zaman başını sallamıştı. Anası da sesini çıkarmadan ayak yolunun eşiğine çökmüş, başını iki elinin arasına almıştı. Korkmuştu, sesini çıkarmıyordu o. Sonra elini uzatmış, anasının dizine dokunmuştu. Anasının eli şakağından inip elini örtünce korkusu gitmişti. Amcasının yüzünde burnunun, şimdi görür gibi de ondan biliyor sağını solunu, sağ kanadının dibinde o güne dek hiç görmemiş olduğu kocaman lekeyi beni düşünmeye başlamıştı. O gece bunları dinledikten sonra ustası onu gene paylamıştı ama kısa sürmüştü bu kez. Üstelik kendi de dikkatle dinlemişti ustasını. Böyle şeyler aklına gelemez diyordu ustası. Çalışırken böyle şeyler aklına gelmemeliydi. Onu ölümden kurtaracak eller belini, bileğini bulmayabilirdi günün birinde. Ustası böyle istediğine göre özlük anıları, geçmişi olmayacaktı bundan böyle. Yalnız işini düşünecek, ustasına verecekti kafasını. Gönlünden, usundan silmeliydi anılarını, anasının, babaannesinin ölümlerinin anısını. Silmişti de. Silmişti de, bir tek anı dayanıp duruyordu bütün bu silme çabalarına karşın, direniyordu. Sonraları, anasının, babaannesinin burunlarının sağ kanadı dibinde gördüğü benleri unutamıyordu. Öylesine bildiği, ezbere çizebileceğini sandığı o yüzlerde birkaç gün içinde gitgide belirleşen, her görüşünde nasıl dikkat etmemişim diye kendisini uzun uzun düşündüren, üzen, öldükleri gün neredeyse zeytin iriliğini bulan. Anlamıştı. Ailesinin özelliklerinden biri olsa gerekti bu benler. Gerçekten de daha önceleri yoktu o nesneler o yüzlerde. Ancak öleceklerine yakın beliriyor, büyüyor, öldükleri gün o iriliğe. Pek gençti daha. Öyle eni konu ölçülüp tartılmadan, taştan taşa vurulmadan edinilen bilgilerle yetinilmemesi gerektiğini öğrenmemişti. Bir gün ustasının yanına yeni aldığı bir çırağı ipin ortasında çalıştırırken. Bir yaz günüydü. Çadırın tepesine yakın bir yerde çalışmanın ne korkunç bir iş olabileceğini ancak cambazlar bilir. Ustası aşağıdan bakıyor, yönetiyordu onları. Yeni yetiştirmesinin bir hafta sonra ipe çıkıp seyirci önünde oynamasını istiyordu. Oğlan sıkı çalışmak zorundaydı. Bu sıcakta ustalarını oralara çıkaramayacaklarına, kendisi de kalfalığa yükseldiğine göre yeni çırağı sıkı çalıştırmak da kendisine düşerdi. İpin ortasında durmuşlardı karşılıklı. "Şimdi dikkat et," demişti karşısında duran yeni oğlana. "Terini de bir iyice sil, kaza çıkmasın." Oğlan silinmiş, "Tamam," demişti gözünün içine bakıp. O an görmüştü burnunun sağ kanadı dibindeki beni. Çalışmışlar, inmişlerdi ipten. Yıkandıkları sırada takılmıştı oğlana. "Pek yakışıyor sana bu ben," diye. Oğlan önce garip garip bakmıştı. "Ne beni?" demişti sonra. Aynaya bakmış görememişti. Kalfasının bu şakasına akıl erdiremediğini söylemişti biraz bozuk bir sesle. Kim bilir neler geçmiş olacaktı içinden oğlanın. "Kirdi herhalde, kusura bakma, ben gibi görmüş olacağım," demişti o da. Ama ertesi gün çalışırken beni yerinde görmüştü gene. Daha da belliydi üstelik. Oğlan 3 gün sonra orta ipte kendi kendine çalışırken düşüp ölmüştü. Koşup yetiştiğinde benim yerinde durduğunu görmüştü zeytin iriliğinde. Ailesinin değil, kendi özelliğiydi demek. Başkasının görmediği benler görüyor. Öleceklerini biliyordu o insanların. Sonradan kaç kez bu özelliğin tutarlılığını gerçeklemek olanağı bulmuştu. Korkuyla bakıyordu artık insanların yüzüne. Sonraları uzun bir süre kimselerde ben görmez oldu. Kimse de ölmedi çevresinde. İçi biraz rahatladı. Söğütler o sıraya rastlıyor. Bir bahar gecesi evlerine dönüyorlardı ustasıyla. Yalnızdılar artık, ustayla oğlu. Yetiştirmeye kalktığı üçüncü çırak da ölünce hepsinde beni görmüştü o ama hepsi ipten düşerek ölmemişti. Ustanın yanına çırak girmek isteyen çıkmaz olmuştu. Ustanın suçu yok diyenler vardı. Oğlanda kardeş kovan damarı olsa gerek. Diyenler de gelip bakıyor, iki kaşının arasını dikkatle gözden geçiriyor, orada görmeyi bekledikleri damarı kimi görüyor kimi görmüyordu. Kardeş kovan damarını bir sabah ustası da aramıştı yüzünde, görememişti. Öyle demişti hiç değilse. Ama bu arada sabah ışığının yumuşak parlaklığında kendi bir şey görmüştü ustasının iki kaş arasında. Kardeş kovan damarının mor çatalı yerine oğul tutmaz damarının yeşilimsi kamasını. Bunu ustasına söylemedi, söyleyemeyecekti. Ustasına söyleyemeyeceği şey zaten içinde, usunda kalamazdı. Kalmadı da. Unuttu gitti bunları. İkisi de bu duruma üzülüyordu ya, yaşayışlarını başkalarıyla paylaşmak zorunda kalmamaya da artık iyice alışmışlardı anlaşılan. O bahar gecesi evlerine dönerlerken önünden geçtikleri bir bahçenin bütün söğütlerinin budanmış, daha o sabah incecik, körpecik yapracıklarla buğulu gibi duruşuna bakarak sevindikleri dalların kaldırıma atılıp yığılmış olduğunu görmüşlerdi. Ustası bunları çiğnememek için yola inmişti ama kendisi saygıyla, sevgiyle, ağır ağır cambaz ayaklarının bütün yeğniliğiyle bu dal yığınlarına basarak yürümüştü. Gene taşlara bastığı zaman durmuş, havayı uzun uzun koklamış, ustasına o anda bir su kıyısında yeşilliğin, çimenlerin, otların içinde olmayı nasıl özlediğini anlatmaya çalışmıştı. O zaman gene azar işitmişti. Cambaz dediğin insanların topluca yaşadıkları yerlerde çalışıp para kazanırdı. İnsanların topluca yaşadığı yerlerse genellikle öyle söğütlük, otluk, su kıyıları olmazdı. Olursa ne iyiydi. Ancak böyle yerlerin özlemini içinde taşımak bile suçtu kendini bilen cambaz için. Hele kendisi gibi çoğu vaktini büyük bir şehirde geçiren cambaz için. Cambaz ipini düşünmeliydi. Özlemdi, düştü, silmeliydi gönlünden. Değil mi ki ustası öyle diyordu, öyle yapmalıydı, öyle yapacaktı? Yapmıştı da. Anılardan sonra düşleri, özlemleri de silip atmıştı içinden. Ustasıydı önemli olan, öyle öğretilmişti kendisine. İşinin önemi öğretile öğretile büyütülmüştü. Ustası öğretmişti bunu. Onu o eden işiydi, işi olmalıydı. İşine duyduğu bu bağlılığı ustasına borçluydu. Her şeyi ondan öğrenmemiş miydi? Ona analık eden ustası değil miydi? Ama her şeyi ondan mı öğrenmişti? Kendi benliğini ne ölçüde oluşturmuş olabilirdi? Olabilir miydi ayrıca? Ustası neler katmıştı kendisine, kendi neler katmıştı? Katmak ne demek oluyordu gerçekte? Önceden hiçbir şey getirmemiş miydi ustasının karşısına çıkarken? Her şeyini ustası mı biçimlemişti? O halde herkes ustasının kendini biçimleyişini, hayır, kendi biçimlenişini çırağına aktarmasıyla mı biçimlenir? Kafası karışmıştı. Bu soruları sormaya kalksa ustasına ne karşılık alacağını biliyor gibiydi. Senin aklın ermez demeyecekti. Kendi kendine, şu anda benim aklım bunlara şimdilik ermiyor, ya bir gün gelecek erecek mi diyordu. Ama ustası öyle demeyecekti, ona düşünme diyecekti, o kadar. Ben öldükten sonra sen de yanına bir çırak alıp yetiştirmeye başladığın zaman bunları düşünmeye başlar, hem kendini anlarsın hem beni diyecekti. Demek ustasına erişen, onun ötesine bile taşan bir yanı vardı kendinin de. Bunları düşünebiliyordu. Ama kafasını daha çok yormadı bu konuda. Cambazlık, insanın ölmek istemiyorsa bütünüyle kendini ipe, halkaya, ustaya, adıma, ele, göze vermesini gerektiren bir işti. Günün birinde işi cambazlık değil de düşünmek olan birine rastlarsa ona soracaktı bu soruları. Hoş, o adam da cambazları soracağı sorular üzerine düşünmüş olur muydu? Ayrı konu. Aşağılarda seyircilerin oturdukları yerde dalga dalga ırganarak kendisini izlediklerinin bilincinde, ipin ortasında sıçrayıp takla atarken birkaç kez usunun başka yerlerde gezindiğini, ipten başka sorunlarla uğraştığını fark etmişti ansızın. Böyle şey olmazdı. Ustasının ruhu bile duymamalıydı öyle bir şey yaptığını. Kendini zorladı, kafasını bir güzel temizledi. Düşünmez oldu artık iş başında. Ancak bir kentten bir kente giderlerken uzun yollar boyunca uyur gibi yapıyor, ustasını bile kandırıyor, kendini koyveriyordu soru söğütlerinin, soruların yaş otluklarının arasına. Her gösteriden önce mahallede kapı altlarından attıkları, kahvelere, kıraathanelere bıraktıkları, sokaklarda dağıttıkları el ilanlarının birer örneğini her gece eve döndükten sonra özenle özel sandığına yerleştiren ustası, bir gece artık yetiştin, usta cambaz oldun, bu işi sana bırakıyorum dediğinde, bu sözlerin gönül okşayıcılığını bir yana iterek, bunlar da anı değil mi sanki usta diye soracak olmuştu da, ustası kükremiş, yetişmemişsin daha diyerek onu bir sıkı paylamıştı. Bunlar anı değil, ipimizden arta kalacak tek im. Yaşayışımız, yaşadığımız, yaşantılarımız düpedüz demişti. Her günle, her gösteriyle sırtımıza biraz daha binen ölümün yükü, bu sandığı artık kaldırıp taşıyamadığımız gün tamam olacak, bizi çökertecektir, bunu iyi bil. Bunlarda sen varsın, ben varım. Yaşadığımızı gösterecek, başkasına olsun, bize olsun, gösterecek bir şey var mı elimizde bu kağıt yığınından başka? Ama işte o gece böyle paylandıktan sonra aymıştı. Kağıtlardan ötürü değil de ustasının öfkesinden ötürü. Nasıl da sezememişti o güne dek. Ustalık, çıraklık ilişkilerinin doğal görünen öfkelerinin dışında kalıyordu bu değişik kükreyişler. Bu kendisini, kendisinden de çok sanki gençliğini sözlerle ezmeye kalkmalar. Ne zamandır dikkatini çekmiş olmalıydı bu parlamalardaki değişik özellik. Ustam yaşlanmış. Her geçen günle biraz daha büyüyüp ustalaştığımı düşünmekten, başkalarının da büyüyeceğini, yaşlanacağını düşünmeye vakit mi bulamadım ne? Yanında yaşaya yaşaya yüzüne bakmamaya mı alışmışım ne diyor, körlüğüne kızıyordu. Gerçi insan sevdiğinin büyüğünü de ister, yaşlandığını, ölüme yaklaştığını istemez. Bu sersemliğin farkına vardığıma göre ben de yaşlanmışım demek. Oysa artık kim bilir diyor, arkasını getirmeye yanaşmıyordu bu düşüncenin, ya da getiremiyordu. Ustası yaşlanmıştı. Daha önceleri ustasının paylamalarını yalnız kendine yönelmiş sanırken şimdi anlıyordu ki bu öfkelerle çok eski, çocukluğundaki, yeni yetimeliğindeki paylamaları arasında. Nasıl da uyumuştu böyle. Ustasının bir şeyi yanlış yapabileceğini, yanlış bir şey söyleyebileceğini düşünemediği sürece. Oysa bu son zamanlar yanılmış olabileceğini bile değil de hani belirli bir şeye, bir şeyciye dikkat etmemiş olabileceğini anıştıracak bir şey ağzından çıkmaya görsündü. Parlayıveriyordu ustası. Bir zamanlar usundan bile geçirmediğini şimdi geçirmekle kalmayıp sezdirecek şeyler söylemeye kalkıyordu işte. Ustası kızmaz mıydı buna? Günler geçtikçe dikkatini buna vermeye başladığı için olacak, bu düşüncesinde yanılmadığını anlıyor, sezdiği pekişiyor, bilgiye dönüşüyordu. Ama artık bu konuda da ustalaştığı için iş başında böyle düşüncelerin kafasına yaklaşmasına bile meydan bırakmıyordu. Bütün bir ömür boyunca taşlarını teker teker taşıyıp çatıp kurduğu bir yapının sonuna gelip bir yapı ustası ördüğü duvarların bir yerinde bir çatlak, bir eksiklik, bir yanılga bulunacak, bulunulup kendisine gösterilecek olsa nasıl kızarsa. Ama kendini beğenmeye başlamıştı da ondan ustasının kusurlarını görüyordu. Yoksa yanılgıların gölgesi, düşüncesi, düşü bile ustasını gitgide daha çok mu tedirgin ediyordu? Herkes gibi bir adam değil miydi ustası da? Herkesinki gibi olmayacak mıydı yaşlılığı, kocamışlığı? Çevresinde gördüğü insanlardan ustasının tek ayrımı usta olması değil miydi? Bu ustalık onu başkalarına benzediği halde başkalarından üstün kılan, koruyan tek şey değil miydi? Kestiremiyordu ya, bunu kesinlikle bilmenin, öğrenmenin de bir yararı olmayacağını anlıyordu. Ustası eskiden de sevgili çırağında, sevgili kalfasında gördüğü kusurları başkalarının yanında söyler, onu utandırırdı. Oysa günün birinde başkalarının yanında el ilanlarıyla dolu sandığın sözünü etmişti de gecesi bir güzel papara yemişti ustasında. Bütün bunlar kafasını gitgide hurcalıyor, karıştırıyordu.